أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 359. حديث حبذا المتخللون من أمتي parmak aralarını ve dişlerini hilalleyerek yıkayanlar, temizliğe özen gösterip böyle dikkat edenler, ümmetimin ne hoş kimseleridir. Ya Rab bizi de onlardan eyle. Hilallemek, parmak aralarını yıkamaya özen göstermektir. Abdest alırken özellikle el parmakları ve ayak parmaklarını böylece yıkamak gerekir. Bir de dişlerin arasını temizlemek anlamına gelecektir. Misvak, bu iş içindir. Efendim onunla kastedilen diş temizliği, ağız temizliği dolayısıyla ben misvak yerine diş fırçasıyla yapsam diyenler, ben onu bilmem diyerek geçmek zorundayım, bilsinler. Çünkü aleyhissalatü vesselamın yemekten önce ve sonra, uykudan önce ve sonra, eve girinceki ahlakının bir görüntüsü olarak misvak kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir ahlakın gereği bir de misvak kullanıyorsa, hem öyle çok çeşit yemiyorsa, hem yedikten sonra zaten ağzını yıkıyor önce ellerini yıkadığı gibi, hem abdestten önce misvak kullanıyor, hem namazda misvak kullanıyorsa, evine, odasına ilk girdiğinde ilk yaptığı iş misvak kullanmaksa, gece uyanınca yine ilk yaptığı misvak kullanmaksa, demek ki misvak ile sağlanan başka işler varmış. Ama onlardan biri de ağız ve diş temizliği olarak, o diş macunuyla, diş fırçasıyla veya benzer bunun için icat edilmiş bezlerle yapılıyorsa, o misvağın görevlerinden bir bölümünün icrası demektir. Abdeste, el ve ayak parmaklarının aralarını da yıkamaya çalışmak, yani hilallemek, bu ümmetin güzel davranışlarından biri olarak beyan edilir bu hadiste. Demek ki şöyle çala kalem, hani su beni gördün mü ben de seni gördüm dercesine el ayak yıkamak yerine güzelce adabına erkana uygun olarak yıkamak, işte ümmetin hoşluğunu, güzelliğini anlatır. Efendim acaba bu işin ne faydası var ki? Parmak aralarını biz hilalleyince acaba bize ne faydası olacak ki? Ben mutlaka faydalı olacağına inanıyorum. Ama bu işin ihtisasını yaptığını söyleyenler nice faydalarından söz ederler. Efendim eldeki ana sinir yapısının böylece harekete geçirildiğini ya da böylece bütün vücudun masaj yapıldığını iddia edenler bile duyarsınız. Mümkün o faydalarından dolayı yapılsın mı? Hayır, ondan dolayı yapılmasın demiyorum. Ama peygamber dedi diye yapılınca bak ki ne faydaları var. Hem de ümmetin en hoş kimsesi oluyorsunuz. Tekrar okuyorum. Parmak aralarını ve dişlerini hilalleyerek yıkayanlar, böylece temizleyenler ümmetimin ne hoş kimseleridir. 360. Hurmetü malil müslimi ke hurmeti demihi. Müslümanın malının dokunulmazlığı aynen kanının dokunulmazlığı gibidir. Nasıl ki canına kastedemezsiniz Müslümanın, canına kasten yapılan bütün hareketler nasıl ki yanlıştır, aynen malına da kastedemezsiniz, onunla ilgili de bütün hareketler yanlıştır. Ama Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğreniyoruz. İlla bihakkıl İslam diyordu böyle bir konuyu anlatırken. Fakat İslam'ın istediği hariç, İslam'ın hakkını ortadan kaldırmak için söylemiyorum. Yani bu sözü asıl kabul edip bunun dışındaki bütün fikirleri, bütün düşünceleri, bütün prensipleri, bütün ilkeleri ortadan kaldırmayın. Benim malımın dokunulmazlığı var. Kimse benim malımdan zekat diye bir şeyler isteyemez. Benim malıma ait bir infak diye borcum yoktur demeye kimsenin yetkisi yok elbette. Evet, Müslümanın malı da kanı gibidir. Onundur, Hesabını o ödeyecektir. Sahip olma hakkı vardır. Evinde, parasında veya hareket halindeki mallarında, menkul mallarında elbette onun yetkisi vardır. Fakat İslam dininin o mal üzerindeki yetkisi o öncelikli gelir tabii. Sanki şöyle anlıyorum. Zekatla ilgili düşünürsek, kulum, sana verdiğim mallar konusunda ben onların 1/40 veya malına göre 1/30, 1/20, 1/10, 1/5'lik bölümle yine söz sahibiyim. Bu elbette bir rahmet, bu elbette bir merhamet tecellisidir. Sen benim hakkımı önce ayır, sonra geri kalanını da benim istediğim yere harcama kaydıyla onun görevini ifa edebilirsin diyordu sanki. Demek ki Müslümanın malı, Müslümanın kanı, Müslümanın canı, Müslümanın namus ve iffeti dokunulmazdır, müdahale edilmez. Hatta eğer geçimsizlikler, eğer dirliksizlikler, eğer düzensizlikler varsa ama can ve namus ve din tehlikeye girmiyorsa boyutu çok da büyük değildir diyebileceğiz. Ama benim malımın dokunulmazlığı var diye bahçeden yan bahçeye sarkmış meyve dallarındaki meyvelerin hakkının o komşuya da intikal ettiğini biliyoruz. Ya da araba benim, at benimdir, yol benim, dükkan benim, tezgah benimdir, bu kaldırım benim, bu çevre benim, bu imkan benimdir diye insanlar başkalarına da ait olabilecek hakları kendilerine tahsis ediyorlarsa bu onların başkalarının hakkını gaspı demek olacak ki onların dokunulmazlığına saygısızlık, kendi malına dokunulmazlık kaybı getirecektir. 361 Husnül meleketi nemaun ve su'ul meleketi şu'mun vel birru ziyadetun fil umri ve sadakatu temna'u mitetessu. Güzel alışkanlık ve kabiliyet birçok faydalar sağlar. Kötü alışkanlık ise huzursuzluğa yol açar. İyilik, yani orijinal tabiriyle bir kişiye cennet kazandıran hareketler ömrü uzatır. Sadaka da insanın kötü bir şekilde ölmesini engeller. Hayatı düzenleyen kuralları Aleyhissalatü vesselam'dan böyle tam kural cümlelerle öğrenmeye devam ediyoruz. Husnül meleketi nemaun. Yani siz alışkanlıklarınızı İslam'ın güzel dediği, Kur'an ve sünnetin önerdiği biçimde geliştirmiş, kendinize yerleştirmişseniz, bunlar size nice faydalar sağlayacaktır. Evet, iman diye, imanın gereği ibadet, yani salih ameldir diye yapsanız, niyetiniz öyle olsa elbette güzeldir. Ama siz mesela kıyafet konusunda veya sofra adabı konusunda evde sorumluluğunuz ya da insanlarla birlikte beraberliğiniz konusunda İslam'ın istediklerini meleke haline getiriyorsanız bu sizin için ne faydalar sağlayacaktır? Hocalardan birini dinliyordum. İslam dini adına kitabi bilgisi oldukça yoğun bir arkadaştı. Ama evlerinde örf ve adet olarak İslam'ın çok o kadar yerleşmediği bir ortamın çocuğu olarak büyümüş. Sonradan Allah'ın lütfu ama kendi gayreti, gücü yettiğince Kur'an ve sünnetten bilgilenmiş. Dili döndüğü kadar bunu insanlara aktarmaya ve böylece kendisine mal etmeye çalışan birisi. Ama hanımı, o öyle değil, o kadar çok okumamış belki. Ama okudukları sadece Kur'an ve sünnet ve öyle bir evde büyümüş ki, büyüdüğü evin adab ve erkanı vahiy kaynaklı alışkanlıklar, meleke haline gelen davranışlar, hep onlar İslam'dan kaynaklanıyor. Bu işi değerlendirirken dedi ki arkadaş, evet ben İslam'ı ondan daha çok biliyorum ama onun İslam'ına sanki tabir caizse refleks İslam'ı diyorum. İlk defa duymuştum. Ne demek dedim? Yani mesela bir cenaze haberinde veya istemediğimiz, olmaması gereken bir durumdan haberdar olduğumuzda, onun tepkisi, bakıyorum ki öğrendiğim İslam'ın ta kendisi, hemen kendiliğinden aklına gelip yapıveriyor. Ama ben, o konu sorulursa, sakin ve rahat bir ortamda, ancak onunla ilgili bilgileri hatırlıyor, ama davranış olarak onu belki beceremiyorum. Sinirlenme, gazaplanma ve öfkelenme durumlarında veya sevme ya da sevgiyi ortaya koyma durumlarında, kısaca Müslümanın Müslümanca bir şahsiyetinin ortaya konulması durumlarında, demek ki refleks İslam dediği, yani bu hadisten esinlenerek daha güzelini söylersek, meleke haline getirilmiş bir İslam elbette daha güzel olacak ve bu insana pek çok faydalar sağlayacaktır. Ama melekelerimiz, ama refleksimiz İslam'dan, Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanmıyorsa, Allah'ın dediklerini meleke haline getirmemiş, peygamberin davranışını örnek almamış isek, kötülükleri, yanlışları, günahları, isyanları ya da Allah'a karşı geliş mantığıyla hareket adına istenenleri biz kendimize meleke haline getirmişsek, onlar da huzursuzluklara, düzensizliklere, yanlışlara, kayıplara yol açacaktır. Elbette bunun bir gereği, el-birru, ziyadetün fil-umur, bir, yani çoğuluyla onu yapanlara ebrar denir Kur'an'da bilirsiniz, aynı kelime hem tekil hem çoğuluyla karşımıza çıkar, leysel birra, en tüvellû vücûheküm qibelel meşriqi vel mağrib veya innel ebrar lefî naîm. Demek ki, bir ve ebrar olanlar, cennetlik olanlar demekmiş, İşte cennetlik amel işleyenler, onlar, ömürleri uzayan insanlar, ömrün uzamasına imkan bulan insanlardır. Baktınız ki bu insanların ömürlerinde bir ziyadelik söz konusudur. Kaç yıl yaşayacaktı? 65. Tamam, adam bir sahibi ebrar olan birisi olunca 2,5 sene daha avanta mı kazandı diyorsunuz? Öyle değil, o sizin materyalist mantığınızda öyle. Yüzde kaç hangi amele ne kadar gün veriyordu Allah? Sanki bu kadar kupona, şu kadar... Öyle değil elbette, ben öyle anlamadım. Ama bakın aleyhissalatü vesselam diyor ki, bir olanlar, ebrar olanlar, cennetlik amel işleyenler, onların ömrü uzun olur. Yoksa bu ömrün uzaması, ömrün bereketli olması anlamına mı? Öylecedir demeye de yetkimiz yok. Yani ömürde bir uzama söz konusu ama... Aslını, yani o iş olmadan önce ana rahminde belirlendiği dönem neydi ki, o belirlenirken neye göre belirlenmişti bilmediğimiz bir konuda ne desek, susmak daha iyi değil mi? Yani şöyle diyemiyorum, bir kişinin ana rahminde ne tür bir vaziyette, iman ehli mi, sadaka mı verecek, yoksa iyilikte mi bulunacak, sıla-i rahme mi dikkat edecek, bütün bunlarla ne kadar ömür kazanacak, kaç yılına kaç yıl daha eklenecek, böyle bir bilgimiz yok. Çünkü ana rahminde tespit edilen ömür, acaba bunların neticesi olarak mı tespit ediliyordu? Hatta az biraz cesaretle bana öyle geliyor. Yani, Allahu Teala elbette tam bilen, mükemmel bilendir. Allah'ın bilgisine göre dün ve yarın yoktur. Haşa bir şeyler olduktan sonra bilgisi değişecek değildir. Ona göre takdirini baştan yapacaktır. Kişinin ne yapıp ne edeceğini baştan bilendir. Öyle olunca Allah baştan bilir ve mükemmel bilir, yanılmaz bilir ve de kişinin ömrünü ne kadar uzatacaksa işte o kadar ziyadelik hakkı tanıyacaktır ona. Bir de vassadakatu, sadaka, Allah adına Allah'ın mülke sahip olmasının imanının gereği verilenler, onlar da temna'u mitetessu, insanın kötü bir şekilde ölmesini engeller. Kötü bir şekilde ölmek. Nasıl yani? Hani halk arasında bazen duyarsınız. Aman, o kadar zor öldü ki, demeyin. Sanki can çekişiyordu. Sanki bütün yaptıklarının cezasını çekiyordu. Evet, belki, fakat bilmiyorsunuz. Belki de bütün günahları böylece affolmuştu. Yani kötü ölüm denilen şey, kişinin ölürken azap çekmesi fakat, o ölümle cehenneme gitmesidir, cenneti kaybetmesidir. Ya da bir başka açıdan düşünün. Öldükten sonra adam mosmor kesilmiş, aman Allah'ım, ya da öyle nur gibiymiş, öyle sapsarı olmuş ki bir görseniz nasıl da güzelleşmiş. Evet, güzelleşmesini isteriz ama kötüleşenlerin ahir ve akıbeti, yani yarınki hali, mezarda durumu da kötüdür diye cesaretiniz var mı? Ben bilmiyorum o kadar. Veya bir başka çeşidini düşünün. Hani adam tam da böyle istenmedik bir anda ölmüş. Mesela, affedersiniz, tam tuvalete girerken ölmüş veya çıkmadan ölmüş. Aman efendim, orada da ölür müymüş insan? Niye gücü yetiyordu? Ecelin ne zaman geleceğini bilseydi, ya bir saat önce gider ya her şeye rağmen gitmezdi. Zaten ölecekmiş, bilirdi adam. Yani İslam dininin gitmesine izin verdiği yerdeyken, oraya gitmişken ölen adamın orada ölmesini ne diye kötü görüyor insanlar, anlamıyorum. Evet, secdedeyken ölmek, Kur'an'ın başında ölmek, Mekke'de ama Medine'de ölmek, Allah'ın istediği bir işi yaparken bizzat, yani ondan istediğini yapmaya da bilecek ama yaparken ölmek daha şereflidir diyebilirsiniz. Kur'an'ı gündemde tutarken ölmek, hayatı İslam'ın istediği gibi yaşanmayı görüntülerken, bunun şahidi şehidi olurken ölmek, elbette bunlar güzel ölümlerdir ama İslam'ın izin verdiği yerde ölmek. Mesela uyku İslam'ın izin verdiği biçimdeyse, yatsı namazını kılmışsa, bir gün boyu Allah'ın istediğini yapmışsa, yapmaya çalışmışsa, sabaha kalkmak niyetiyle uykuya dalmışsa, sonra da orada uyuyup kalmışsa, aman tam sen uyumuşsun, öylece ölmüşsün, oysa sen eğer uyanıkken ölseydin sana kelime-i şehadet telkin edecektik, sana daha ne güzel sözler söyleyecektik demenin bence anlamı yok. Demek ki sadaka da güzel ölümler sağlar, kötü ölümlerden adamı korurmuş. Sadaka ömrü uzatır, başka hadisten öğreniyoruz. Sıla-i rahim ömrü uzatır, başka hadislerden öğreniyoruz. Bir de burada daha genel bir ifadeyle el birru, cennetlik ameller ömrü uzatır. Öyleyse ya Rabbi ben ömrümün uzamasını istemiyorum desen de bunları yapmak zorundasın. Sadaka vereceksin. Sıla-i rahme dikkat edeceksin, bir sahibi olacaksın ama zaten ben ömrümün uzamasını istemiyorum demeye de hakkın yoktur. Öyleyse hem bunları yapacak, hem ömrünün uzun olacağını bileceksin, hem böylece cennetlik amellerin güzelleşecek ve sen bunları melek haline getirirsen sana nice faydalar sağlayacaktır. Tekrar okuyorum. Güzel alışkanlık ve kabiliyet birçok faydalar sağlar. Kötü alışkanlıklar ise huzursuzluk ve benzeri kayıplara yol açar. İyilik ömrü uzatır, sadaka da insanın kötü bir şekilde ölmesini engeller. 362. Hassinu emvaleküm biz zeka. Zekatla mallarınızı her türlü afetten koruyun. Zekat, İslam dininin beyanına göre Allahu Teala'nın kulunun malı ve mülkü üzerindeki hakkının biridir. Başka? İnfak diye bir hakkı daha vardır Allah'ın. Başka? Zaten başta nereden kazanılıp, nasıl kazanılıp, nereye ve nasıl harcanacağına dair hakkı vardı zaten. İşte bütün bunlar zekatla özetlenir çoğu zaman. Hani İslam'ın şartı beş diye okur, öğrenir, dilimizden düşürmez, onunla imanımızı yenilerdik ya, işte orada sadece zekat anlatılması, Allahu Teala'nın mali sorumluluğumuza müdahale hakkını, karışma yetkisini onaylamak demek olacaktı. Hatta bu anlamda, mali görevimiz elbette kişinin kendi kendine yapmasından öte, bir de birilerine yönelik görev olunca, sanki bu anlamda bir de zekat, sosyal kulluğumuzu, toplumsal kulluğumuzu anlatır. Yani bilirsiniz zekatla birlikte sayılan bir görev daha vardı. Namaz. Namaz kişinin kendi kendisine yapabileceği bireysel bir kulluk. Ama zekat kendi kendisine yapılamayacak, başkalarıyla yapılabilecek bir kulluktu. Öyle olunca zekat toplumsal bir kulluk. Zekat mali bir kulluk. Zekat Allah'ın bizden istediği, Allah'ın hayatımıza karışmaya yetkisini, yani rububiyet ve uluhiyetini bize anlatan bir özel kulluktur. İşte bununla mallarımızı her türlü afetten koruyalım. Malın zekatla korunması nasıl yani? Sanki kul olarak ifade edersek, haşa Cenab-ı Hakk'ı bir kula benzetmek gibi değil ama anlayamıyoruz diye bazen öyle ifade kullanıyoruz. Sanki Cenab-ı Hak Peygamberimiz de bize şöyle söylüyor bu hadiste: kullarım, sizin malınızda benim hakkım var. Zekat diye ayırmak zorunda olduğunuz, benim dediğim insanlara vermek zorunda bulunduğunuz, onu verirseniz geri kalanına bereket veririm, siz de onu afiyetle kullanırsınız. Ama eğer onu vermezseniz hepsini alırım elinizden. Elinizde de kalamaz ki, gücünüz yetmez ki, siz neye dayanarak vermeyeceksiniz diyor sanki. Hassinu envaleküm, sanki mallarınıza kale yapınız, kale duvarlarıyla onları korumaya alınız. Ama neyle? Kaleyle değil, bir zekatla. Zekatı verdiniz mi malınız korumaya alınıyor. Ama ben malın eksilmesi ya da artması konusunda bir koruma olduğunu bilmiyorum. Malın bize şer getirmesi, hayır getirmemesi, bereketsizlik ve düzensizlik kaynağı olması konusunda en büyük afetten zekatla koruyoruz. Zekat verdik mi o mal bizim için hayra vesile olacaktır, buna inanıyoruz. Efendim, zekat verdiniz mi malınız artacak. Öyleyse ben de daha çok mal sahibi olmam için daha çok zekat versem. Bilmiyorum ama herhalde İslam kaynaklı bir düşünce değil. Hani bir arkadaş görmüştüm, baktım masasının üzerinde bir Kur'an-ı Kerim meali. Hayrola dedim, başında da bir namaz takkesi. Namaza başlamış ve Kur'an okuyormuş. Çünkü borçları çokmuş ve onların ancak böyle ödeneceğini zannetmiş. Birisi bir akıllı öyle demiş kendisine. Ben şöyle kenardan bana lazım olan bir özel olay gibi incelemeye başladım. Çok geçmedi, bir ay olmadı belki ama 40 gün kesinlikle olmadan baktım ki ne Kur'an'la ilgi ne namazla beraberlik kaldı. Hayrola dedim, vallahi o günden beri devam ediyordum ama borçlarımda hiçbir azalma olmadı dedi. Oysa Allah'a borçlarında azalma vardı, onu görmüyordu. Kulluk borcu vardı, onu azaltıyordu, bilmiyordu. İşte böyle bir hesap, materyalist bir hesaptır, kapitalist bir hesaptır, emperyalist bir hesaptır. Oysa zekat İslam'ın birimidir, kapitalizmin, emperyalizmin ya da materyalizmin değil. Her şeyi madde planında düşünmek, her şeyi maddeyle ölçmek veya her şeyi madde sınırları içinde değerlendirmek elbette İslam'ın konuları adına baştan da sondan da yanlış olacaktır. 363. Huffetil cennetü bil mekârih ve huffetin nâr bil şehevât. Cennet, hoşa gitmeyen zorluklarla, cehennem ise arzuları çeken şehvetlerle kuşatılmıştır. Yani cennetin bizzat kendisi hoşa gitmeyen zannetmeyin ama cennete ulaşmak için hoşunuza gitmeyen, iştihanızı kabartmayan, sizi böyle dünya planında çok çok öyle rahat ve huzura eriştirmeyen şeyler gibi zannettiğiniz davranışlar vardır etrafında. Efendim, sabah namaza kalkmak zorunuza gidebilir. Ya da kimileri için zekat vermek zor bir davranış olabilir. Veya her şeye rağmen ibadet ve itaata devam etmek zordur insanlara. Veya Allah için, Allah rızası için yapılacak amellerde neticeyi görmeye meyletmek insanların yaratılışında vardır. Göremezlerse buna rağmen devam etmek zordur insanlar için. Olsun, zaten cennet böyle kişinin aslında özünü bilseydi rahatlıkla evet diyeceği ama özüne kavuşamadığı için zorlandığı şeylerle kuşatılmıştır. Ama cehennem, onlar o anda, o gün için geçici ama insana zevk ve iştaha kazandıran şeylerle kuşatılmıştır. İşte o tür şehvetler insan için o anda hoş gelebilir ama onlar sonunda ızdıraptır, ateştir, azaptır ve sıkıntıdır elbette. Bakın, Allah'ın güzel dediği, hoşlan dediği, memnun ol dediği şeyler elbette güzeldir ayrı ama sen Allah'a sormadan, Allah'ın ve Resulünün beyanına müracaat etmeden kendince kendi kendine hoşlandığın şeyler var mı? Onların ortasında sen cehennemi bulursun. İçki gibi, kumar gibi, zina gibi, dünyayı kucaklamak gibi, Allah'a sormadan, yasaklara uymadan, emirleri yerine getirmeden, şeytana uyarak yapılan bütün her şey, şehvetler ve iştiha konusudur. Onların ortasında cehennem vardır. Ama sen bu dünya hesabıyla şu kendi kendine kaldığında şeytanın sana hoş göstermediği, zorladığı şeyler var ya, onların ortasında da bil ki cennet vardır. Çünkü cennet hoşa gitmeyen zorluklarla, cehennem ise arzuları çeken şehvetlerle kuşatılmıştır. 364. El haccu cihadu külli daifin ve cihadul mer'ati husnut teba'ul. Hac her zayıfın cihadıdır. Kadınların cihadı ise kocası ile iyi geçinmektir. Zayıf olanlar bedenen ve malen, sosyal, ekonomik ve siyasal açıdan hangi ne tür düşünürseniz işte öyle zayıf olanlar vardır. Cihada gidecek hali yoktur. Annesi vardır. Bakıma muhtaçtır. Kendisinin zayıf tarafıdır. Çocukları vardır. Kimi kimsesi yoktur. Zayıftır o konuda. Mala mülkü konusunda zayıf olanlar vardır. Yürüyecek hali yoktur. Bir at, bir deve, bir vasıta bulacak durumda değildir. Silah alacak, tedarik edecek durumda değildir, zayıftır. Cihada gidecek hali yoktur. Olsun, cihat konusunda zayıf olanlar, işte onlar hac ederlerse, bir yol bulup hac ederlerse, ki gönülden isterlerse, yol bulacaklar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın davetini kabul ederlerse, o çağrıdan dolayı oraya gideceklerdir. İşte onların haccı, onlar adına cihat anlamına gelecektir. Peki ya kadınlar? Onlar da bir başka açıdan zayıf ya, hani iradelerinin kendilerine ait olması ama kocalarına tabi ve teslim olmak konusunda kullanılması adına planlar, programlar vaaz edilmiştir ya, evlilik olacaktır, nikahta evet ben senin benimle beraberliğini kabul ediyorum, bu beraberlikteki reisliğin sana ait olduğuna evet diyorum, ben böylece seni memnun ederek Allah'ı razı edeceğime inanıyorum demiştiler ya, işte onların da cihadı kocasıyla iyi geçinmektir. Benim bildiğim, bugüne kadar düşünebildiğim, kocası karşısında kadın, anne ve babası ya da ikisinden biri karşısında çocuk, ya da komutanı karşısında asker veya grup başkanı karşısında grup üyesi, hep Allah'ın izni ve emriyle Allah'ı razı etmek için söz dinleme makamında olacaklar. Ama bunlardan söz söyleme makamında olanların sözünü ben 3 ana grupta topluyorum. Yani örnek kolay olsun, anlatım kolay olsun diye bir erkeğin karısından istekleri 3 ana grupta toplanır. 1. O istek aslında İslam'ın isteğidir. Namaz kıl gibi. 2. O istek aslında İslam'ın nehyidir. İçki iç gibi. 3. O istek aslında İslam'ın izin verdiklerinden biri, onlardan birinin özelleştirilmesidir. Mavi giy ya da yeşil giyme, şurada otur veya burada oturma, ayakta dur veya tek ayak üstünde dur gibi. Bunlar işin aslı itibariyle şer'an caiz konulardır. İşte böyle durumlarda kadın kocasından gelen bu teklifler karşısında şöyle davransa diyorum. Eğer İslam'ın istediklerinden birini söylüyorsa, namaz kıl diyorsa, bana bak ukalalığın anlamı yok, seninle mi bileceğiz demeden, teşekkür ederek, memnun olarak, ne kadar memnun olduğunu beyan ederek, çok hoş bir eda ile, aman efendim, lütfen devam ediniz. Evet biliyorum ama hatırlatmanız beni ne kadar mutlu ve memnun etti. Allah için devam edin bu işe demesi gerekecektir. Ama Allah'ın isteklerine karşı isyan adına bir isteği varsa, yani mesela içki istiyorsa, senin için can feda, yani ama seni severim, yanman istemem, ben de yanmak istemem, ne olur sen herhalde demek istemedin, bunu demezsin, sen benden istemezsin, sen de kendinden de istemezsin, ama ne olur vazgeç diye yalvarır, yakarır veya buhar olur, kaybolur. O anda çocuk hastalanmıştır, o anda ağrı girmiştir başına, o anda düşmüştür, ayağa kaymıştır veya ocakta yemek yanıyordur. Bir şeyler yapar ama her şeye rağmen sözünü dinlemez ama ezmez kocasını. Çünkü ezerse o ezik kocanın altında kalacaktır, o da ezilecektir. Üçüncüsüne gelince, İslam'ın izin verdiklerinden birini isteyen kocasına karşı, bir defa onu yormadan ve üzmeden kendi isteği daha olgun, daha anlamlı, daha düzgün, daha güzelse onu hatırlatır. Ama der, fakat der, yani der, ben şöyle düşünüyorum, böyle daha iyi olmaz mı der. Buna rağmen kocası hayır, ben böyle istiyorum diyorsa artık o kocasının isteği değil, İslam'ın izin vermesiyle o İslam'ın isteğidir. Namaz gibi, abdest gibi ona da aynen sarılırsa Allah ona da cennet verecektir. Tekrar okuyorum. Hac her zayıfın cihadıdır. Kadınların cihadı ise kocası ile iyi geçinmektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.